Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme ec'alna minet tevvabin. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُتَظَاهِر۪ينَ Aziz dostlar, değerli dinleyenlerim, Şuara suresinin 210 ile 227. ayetleri arasını bugün okuyacağız, anlamaya çalışacağız inşallah. Bu surenin son bölümü olmuş oluyor. Öncelikle tefsirini yapacağımız bölümün kıraatini yapıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون Sadakallahü'l-Azim. Aziz dinleyenlerim, bu bölümde Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ın ne bir şeytan sözü ne de bir şair sözü olmadığını, alemlerin Rabbi tarafından Cibril-i Emin vasıtasıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi nebevisine indirildiğini ifade etmiş oluyor. Şöyle başlıyor bölüm. Estağfirullah. Ve ma tenezzelet bihi şeyatîn ve ma yenbagî lehum ve ma yestatîûn. Onu, o ilahi vahyi şeytanlar indirmedi. Bu onların yapacağı iş de değildir. Zaten buna güçleri de yetmez. Evet, Mekke müşrikleri ümmi bir kimseden böylesine hikmet dolu ve böylesine güzel lafızlarla bir kelam işitince, bir söz işitince, bir vahiy işitince ne yapacağını bilemediler. Hazreti Peygamber'e karşı nasıl karşılık vereceğini tasarlayamadılar. Ve kendilerince bir takım Hazreti Peygamber'i suçlayıcı ya da onun indirdiği, onun vasıtasıyla inen vahyi değersizleştirici cümlelerle buna engel olmak istediler. Ona dediler ki, kahinlere benziyor bu. Yani doğrusu kahinlerin cinleri var, şeytanları var. Onlara bir şeyler fısıldıyorlar. Onlar da gelip insanlara bunu aktarıyorlar. Muhammed de sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan biridir demek istediler. Ya da dediler ki şairlerin herhalde şiirlerine merak saldı. Bu da kendince ozanlık yapıyor dediler. İşte bütün bunlar onların çaresizlikleriydi. Rabbimiz bir bir onların bu iddialarının temelsiz, çürük, batıl, anlamsız olduğunu ayet ayet çürütüyor. Ve ayet ayet hakikati beyan ediyor. Bunu şeytanlar indirmedi diyor. Zaten böylesi onlara yaraşmaz. Onlar bunu beceremez. Artı şeytanlar böylesi güzel şeyler telkin etmez zaten. Onlar böylesine hikmet dolu sözler söyleyemezler. Yapmak isteseler güçleri yetmez. Bu alemlerin Rabbi tarafından Cibril-i Emin, o güvenilir melek vasıtasıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi pakine indirilmiştir. İnnehum anis sem'i le ma'zulun. Çünkü onlar, yani o şeytanlar, vahyi dinlemekten tamamen azledilmişlerdir, men edilmişlerdir, engellenmişlerdir, uzaklaştırılmışlardır. Kur'an nazil olmadan önce onların, sema ehli meleklerin kendi aralarındaki müzakerelerini işittiklerine dair işaretler var Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde beyanlar var. Nitekim Cin suresinde Kur'an nazil olduktan sonra Saffat suresinde de ayrıca bu konu dile getirilir. Kur'an nazil olduktan sonra artık o gök ehlinin müzakerelerini dinleyemediklerini ifade eder bu tür cinler. Ve ayet şöyledir. Cin suresi 8-9. وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهِبًا وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَسَدًا. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Evet, Kur'an-ı Azimüşşan nüzulünden sonra onlar böyle bir mahrumiyetle de karşılaşıyorlar. Dolayısıyla Yüce Rabbimiz bütün bunları bize Kur'an-ı Azimüşşan'ın korunmuşluğunu ifade için beyan buyuruyor. Zerre kadar şüphe edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. فَلَا تَدْعُ مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرْ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّب۪ينَ. Artık sakın Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarıp yakarma. Kimseden bir şey beklentin olmasın. فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّب۪ينَ. Aksi halde azaba uğrayanlardan olursun. Gerek dünyada, gerek ukbada. Hazreti Peygamber'in şahsında bu ayette ümmetine, bütün insanlığa bir mesaj verilmiş oluyor. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu şekilde bir hitaba muhatap olmakla hem tevhid konusunda, Allah'ın vahdaniyeti konusunda gönlü daha da pekiştirilmiş oluyor. Hem de bu Kur'an'ı kabul ederek, Kur'an'ın ahkamıyla sorumlu olan kimselere bir önder, öncü, örnek olmak üzere onun hangi çerçevede durması gerektiğine dikkat çekilmiş oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zaten peygamberlikten önce bile putlara tapmadığını, Allah'a ortak koşmadığını biliyoruz. Böyle olmasına rağmen bu ayetin bu şekilde Habibullah Efendimiz'e hitap etmesi, Allah'la beraber herhangi bir ilaha, bir başka ilaha yalvarıp yakarma. Yani korkuların, ümitlerin, isteklerin, kulluk adına anlaşılabilecek hangi tür söz ve davranış varsa bunların hiçbirini bir başkasına yöneltme demiş oluyor. Şirk dediğimiz Allah'a ortak koşma hali hakikaten çok hassas bir alandır. Zifiri karanlıkta kara taşın üzerinde siyah karıncanın efendim ayağını görmek kadar gizlidir denir. Evet, gizli gizli sirayet eder. İnsan korkuları olan bir varlıktır. Ümitleri olan bir varlıktır. Ümit besler, korku duyar birçok şeyden. Ancak Rabbimiz korkulacaksa ancak kendisinden korkulmasını, ümit beslenilecekse ancak kendisine ümit bağlanılmasını sürekli vurgular. Bütün müminlere bu emir bu şekilde gelir. Habibullah Efendimizin terbiyesi ise çok daha özeldir. Çok daha incedir. Çok daha detaylıdır elbette. Böyle olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her konuda o tevhid hassasiyetini, şirkten kaçışını birçok hadislerinde ve davranışlarında görürüz. Her meclisten kalkarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Ya Rab, seni tesbih ederiz, tenzih ederiz. Bilerek sana şirk koşmaktan, bilmeyerek şirke düşmekten sana sığınırız." dediğini biliyoruz. Habibullah Efendimizin tevhid hassasiyetinden kim şüpheler? Ama mesele bu kadar ince, bu kadar hassas olduğu için Rabbimiz Habibini bile sürekli adeta bu çerçevede uyarır. Elbette onun uyarılması vazifesi gereği ona tabi olan ümmetine bir uyarıdır. Öyleyse müminler olarak gönlümüzü yalnız Allah'a bağlamak, ümitlerimizi yalnız ona çevirmek, beklentilerimizi ondan bilmek, korkularımızı, onun dışındaki korkularımızı bertaraf etmek ve yalnız onun önünde eğilmek, yalnız onun kulu olmak gibi çok önemli sorumluluğumuz var, vazifemiz var. Bu aynı zamanda bizim şerefimizi artıran, bizi kula kulluktan, maddeye kulluktan uzaklaştıran çok önemli, hassas bir ölçüdür, prensiptir. وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ 214. ayet. Resulüm, önce en yakın akrabanı uyar. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبْعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Sana tabi olan müminlere şefkat ve merhametle kol ve kanat ger. فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَر۪يءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ Şayet sana isyan edecek olurlarsa, sana bir şekilde karşı çıkacak olurlarsa ya da emrini tutmayacak olurlarsa de ki ben sizin yapa geldiğiniz şeylerden beriyim, uzağım de. Evet, bu üç ayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem tebliğ halkalarına dikkat çekiyor. Önce en yakınlarından başlamasına işaret ediyor. وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Önce en yakın akrabanı, beraber yaşadığın, beraber bir şekilde hayatı sürdürdüğün kimseleri uyarmakla işe başla. Neden öyle? Çünkü insan en iyi, en yakınlarından etkilendiği gibi yine en yakınlarını etkileyebilir. Birincisi bu. İkincisi, siz bir dava yürüteceksiniz ve bir davayı temsil edeceksiniz. Bu davada sizin en yakınlarınızın duruşu da önemli. Sizin yanınızdalar mı, yoksa karşınızdalar mı? Bu birçok bakımdan önemli. Bazen insanın ailesine bakarlar. İşte nasıl bir aileden çıktı bu derler. O ailenin kendisine yaklaşımına bakarlar. Bunlar hakikaten bir sosyolojik anlamda, psikolojik anlamda insanların değerlendirme ölçülerinden bazılarıdır. Ve yine insan, peygamber de olsa, ufak ufak etrafında birilerinin olması onun özgüvenini artırır. Destekçilerinin olması onun özgüvenini artırır. Çünkü hiçbir dava tek başına yürütülemez dense yeridir. Kolay değil. Zor bir mesele. Siz bir topluluğa yeni bir din getirmişsiniz ve onları bulundukları halden bir başka hale çağırıyorsunuz. Elbette burada tepkiler olacak. Bu tepkileri göğüsleme adına tek başına bazen çaresiz kalabileceksiniz. Böylesi zamanlarda yanınızda, yakınınızda eşiniz, çocuklarınız, amcalarınız, dayılarınız, halalarınız, teyzeleriniz son derece önemlidir. Bir diğer taraftan ise, madem ki getirdiğiniz dava önemlidir, madem ki bir kurtuluş reçetesidir, o zaman en yakınlarınızdan başlamak en doğru olanıdır. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sadaka verecekseniz hemen en yakın çevrenizden başlayın buyurur. Çünkü onların da kurtulması sizin en önemli meseleniz olmalıdır. Onlarla bağınız çok daha fazladır. Akrabalık bağı var. İşte amcalık, dayılık, evlatlık, eş neyse birçok bağ çeşitleri var. O madem ki hukukunuz bu kadar fazladır, hukukunuz, hukuk bağlarınız, birbirinizle alakayı gerçekleştiren bağlar bu kadar fazladır, öyleyse önce onlardan başlamak gerekir. İşte tebliğcilerin, mürşitlerin belki yapmaları gereken ilk iş önce kendileri, sonra en yakınları, efendim davet ettikleri hakikatlerle buluşmalıdırlar. Burayı bir daha şey yapalım. Evet, davet ettikleri hakikatlerle buluşmalıdırlar ve onlarla beraber yol yürümeye çalışılmalıdır. Ve yine bu ayette Cenab-ı Hak, sana tabi olan müminlere karşı kol ve kanat ger. Onları adeta koruman altına al. Burada bir benzetme yapılıyor. Nasıl efendim herhangi bir yavruları olan bir anaç, tavuk düşünün. Böyle bir onlara her türlü efendim tehlike söz konusu olan her türlü tehlikeye karşı onlara nasıl koruma çabasıyla onları yanına yakınına toplar. Etrafla paylaşmaz adeta. Etrafa karşı var gücüyle onları savunur. Habibullah Efendimiz'e de Cenab-ı Hak buyuruyor ki sana tabi olan müminlere karşı sen de böyle kanatlarını ger. Onlarla tevazu üzere buluş. Onlara yumuşaklık göster. Onları şefkatle ve merhametle kucakla. Hakikate böyle çek onları. Diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir tebliğ üslubu, davet üslubu öğretilir, gösterilir. Hemen hemen her davette, davetçide bulunması gereken temel vasıflar bunlardır. Sert, haşin, dışlayıcı insanlar toplayıcı olamazlar. Davet edici de olamazlar. Onlar ancak uzaklaştırıcı olabilirler. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında hak ve hakikate davet eden kimselerde bulunması gereken vasıfları en güzel bir şekilde görürüz. Bir tablo gibi seyredilebilecek, eşsiz bir tablo gibi hem de seyredilebilecek bir tebliğ öncüsüdür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Davet öncüsüdür. Zira onun terbiye edicisi Allah'tır. Habibullah'ı işte hem böyle ayetlerle terbiye eder Cenab-ı Hak, hem daha bizim bilmediğimiz nice terbiye usulleriyle, bazen karşılaştırdığı hadiselerle, bazen gönlüne bıraktığı ilhamlarla, bazen rüyalarıyla, bazen efendim daha hususi ikramlarıyla Habibini terbiye eder Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi. Fe'in asavke buyuruyor ki Yüce Rabbimiz yine, sen böyle hem en yakınlarından başladın diyelim, hem de onlara son derece merhametli, şefkatli bir yaklaşımda bulundun. Buna rağmen onlar sana asi oldularsa, artık de ki ben sizin yaptıklarınızdan beriyim. Yani uzağım. Dikkat edilirse burada çok ince bir nokta var. Ben sizden uzağım denilmemiş de ben sizin yaptıklarınızdan uzağım denilmiş. Yani ben sizin davranışlarınıza katılmıyorum. Sizin daldığınız günahlarla benim aramda mesafe var. Ben onlarla asla buluşmam. Ben onlardan uzağım. Bu şu anlama gelir. Ey Habibim, sen onların yaptıklarını yapma. Yaptıklarına gönül de verme. Yaptıklarına ortak olma. Ama onlardan da uzak olma demektir. Yine öğütlerine devam et. İlgini sürdür. Bir şekilde onları da kurtarma adına gayretin devam etsin demektir. Burada biz bazen işte hepimizin düştüğü yanlışlardan biri de bu. Birisinden bir hata görüyoruz, bir isyan görüyoruz veya size karşı bir tepki oluşuyor. Onu siliyorsunuz. O insan gözünüzde sıfırlanıyor. Dışlıyorsunuz, uzaklaşıyorsunuz, kopuyorsunuz, koparıyorsunuz, kesip biçiyorsunuz. İşte bu bir anlamda hamlık işaretidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın istediği kıvamda bir gönül, istediği kıvamda bir davranışa ulaşamama halidir. Bu bakımdan birinden bir isyan gördüğümüz zaman, bir masiyet, bir günah, bize karşı bir tepki gördüğümüz zaman, belki onun o tepkisine katılmadığımızı ifade etmeli. Burada çünkü Yüce Rabbimiz fekul diyor. De ki ben sizin bu yaptığınızı benimsemiyorum. Ben bundan uzağım. Böylesi bir davranış benimle asla buluşamaz. Bunu söyle. Oraya tepkini, o olaya, o hadiseye, o fiile, o amele tepkini göster. O davranışa karşı net bir duruş ortaya koy. Fakat o kişiyi gözden çıkarma. O kişiyi gönülden çıkarma. O kişiyi defterden silme. Bu Kur'an terbiyesidir. İşte Kur'an'ın ayet ayet verdiği edepler böyle. İnsan eşine karşı da böyle davranabilmeli, çocuğuna karşı da böyle davranabilmeli, patronsa işçisine karşı, müdürse memuruna karşı. İşte böylesi bir yaklaşımla ilişkileri sürdürmesi gerekiyor. Sürdürmesi gerekiyor ki ipler kopmasın. İpler kopunca yapacak bir şey kalmıyor elbette. Sizin ona, onun size bir faydası olmuyor. Ve kendinizi daha da mutlu hissedemiyorsunuz. Öyleyse kişinin öz benliğiyle, öyle diyelim, zatıyla, şahsiyetiyle ilgiyi koparmadan bazı davranışlarından uzak olduğumuzu ifade edebiliriz. Kendisini sevdiğimizi, saydığımızı, ancak bu davranışlarına, bu sözlerine katılamayacağımızı, böyle yapmakla doğru yapmadığını açık bir dille, net bir duruşla ifade etmeliyiz. Bu ayetler nazil olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabasını davet eder. Hazreti Ali Efendimiz anlatır. Bu ayet inince Efendimiz beni çağırdı der. Dedi ki Ali, Yüce Allah en yakın akrabamı uyarmamı bana emretti. Bu bana çok kaygı veriyor, endişeleniyorum. Biliyorum ki ne zaman kavmime bu işi açmaya kalsam muhakkak hoşuma gitmeyen şeylerle karşılaşacağımı biliyorum. Ali, bize bir kap yemek hazırla ve üzerine de koyun budundan bir şeyler koy. Bir kap da süt getir. Sonra Abdülmuttalip oğullarını çağır da onlarla bir konuşayım. Bana emredilen şeyi kendilerine tebliğ edeyim buyurdu. Hazreti Ali, Peygamber Efendimizin emriyle hazırladığı şeyleri onlara ikram etti. Bir kişinin bile kendi başına yiyebileceği az bir yemeğin yaklaşık 40 kişiye yettiğini gören Ebu Leheb, şaşılacak şey, arkadaşınız sizi büyük bir sihirle büyüledi. Doğrusu biz bugünkü gibi bir sihir hiç görmedik diyerek Resulullah'ın konuşmasına imkan vermedi. Ebu Leheb'in sözleri Resulullah Efendimizin çok ağrına gitti. Yüreğine dokundu. Sustu ve o mecliste hiç konuşmadı. Orada bulunanlar da bir müddet sonra dağılıp gittiler. Lakin Habibullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu uğurda karşılaştığı sıkıntıları aldırmadan vazifesine devam etti. Ertesi gün akrabalarını tekrar topladı ve yine aynı sıkıntılarla yüz yüze geldi. Buna rağmen onları İslam'a davet etti. Fahri Kainat aleyhissalatü vesselam Efendimiz yine bir gün Safa tepesine çıkarak Kureyş kabilesinin bütün kollarını tek tek oraya davet etti ve kendilerine seslendi. Onlar da bu davete icabet ederek Safa tepesine geldiler. Allah Resulü yüksek bir kayanın üzerinden onlara şöyle hitap etti. Ey Kureyş cemaati! Ben size şu dağın eteğinde veya şu vadide düşman atlıları var. Hemen size saldıracak, mallarınızı gasp edecek desem bana inanır mısınız? Kureyşler hiç düşünmeden elbette sana inanırız. Başka kime inanacağız? Çünkü sen şimdiye kadar hep doğru söyledin. Senin yalan söylediğini hiç duymadık dediler. Muhataplarından bu cevabı alan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara şu ilahi hakikati tebliğ etti. Ey Kureyşliler! O halde ben şimdi size önünüzde şiddetli bir azap günü bulunduğunu, Allah'a inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. Ey Kureyşliler! Size karşı benim halim, düşmanı gören ve ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye koşan bir adamın hali gibidir. Ey Kureyşliler! Siz uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de diriltileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddetli azabını bir bir göreceksiniz. Mükafat ebedi bir cennet, ceza da ebedi bir cehennemdir, dedi. Efendimizin bu konuşmasına orada bulunanlardan umumi bir itiraz gelmedi. Yalnız amcası Ebu Leheb, hay eli kuruyasıca, bizi buraya bunun için mi çağırdın, topladın diyerek münasebetsiz ve yakışıksız sözler sarf etti. Hakaretleriyle Peygamber Efendimizin kalbi nebisini kırdı. Ebu Leheb'in bu tavrı üzerine onu ve hanımını kötüleyen ve cehennemlik olduklarını ilan eden Tebbet suresi nazil oldu. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Zaten kurudu ve kendisi helak olup gitti de. Ne malı bir fayda verdi ona ne de kazandıkları. Yakında o yanıp kavrulmak üzere alevli bir ateşe girecek. Karısı da beraber girecek. Hem de o ateşe odun taşıyıcısı olarak girecek. Boynunda sağlam bükülmüş bir ip olduğu halde. Evet, Efendimiz aleyhissalatü vesselam Rabbimizin kendisine emrettiği ne varsa onları ne pahasına olursa olsun hayata geçirmekle mükellefti ve o vazifesini en güzel bir şekilde yaptı. Ancak asi oldular bir kısmı. Hepsi değil elbette. O an hepsi birden mümin olmadı. Ama birçoğu zaman içerisinde Habibullah Efendimiz'e iman etti. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ Rabbimiz, eğer onlar sana asi olurlarsa onlara böyle söyle ve aziz ve rahim olan Allah'a tevekkül et. Yani akrabalarım bana asi oldular diye üzülme. Ya da efendim zaman zaman müminlerden böyle masiyetler, isyanlar ya da karşı gelişler de zuhur ederse o noktada da üzülme. Daha doğrusu iraden çözülmesin. Sen yalnız Allah'a güvenip dayan. O Allah ki azizdir. O asla mağlup olmaz. Ona dayanan da mağlup olmaz. O izzet sahibidir. Ona dayanan da aziz olur, izzet sahibi olur. Ve o çok rahimdir, çok merhametlidir, şefkatlidir. Onlar sana isyan ettilerse bile hemen cezalarını acilen vermez. Mühlet verir. Zira Rabbin rahmeti ve merhameti bütün varlığadır, bütün yaratıklarınadır. O rahmetten istifade etmeme adına ayak direyenler hariç, gözünü ve gönlünü kapatanlar hariç, o ilahi rahmet hepsini bürür, hepsine bir şekilde ulaşır. Ey Nebi, sen de o öylesine Rahman, öylesine Rahim olan bir Rabbin elçisisin. Ve sen sadece sen değilsin, sen Rabbin Resulüsün. Öyleyse yalnız ona güven. اَلَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُومُ O aziz ve rahim olan o Rab ki, o seni ayağa kalktığın zaman görendir. Bu ayağa kalkış müfessirlerimiz tarafından sen namaza kalktığında seni görendir. Hususen de özellikle de geceliğin kıyama kalktığın zaman. Mekke-i Mükerreme'de ki bu ayetler Mekke'de inen ayetlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve beraberindeki müminleri Yüce Rabbimiz geceleyin ayağa kalkmalarını emretmişti. Namaz kılmalarını, ibadete durmalarını istemişti. Ve işte burada da Rabbimiz sen o kalktığın zaman o seni görüyor. Bu kalkışı bazı müfessirlerimiz daha genel anlarlar ve şöyle derler. Sen her ne zaman ister namaz olsun, ister emri bil maruf ve nehi anil münker adına ayağa kalkışın olsun, ister ilahi kelimetullah, Allah'ın kelimesi, Allah'ın adı yüce olsun diye her ne zaman bir işe girişirsen, bu iş için ayağa kalkarsan, bu iş için azmedersen, mücahedeye soyunursan, o seni hep görüyor. Yani senin böyle yatıp uyumadığını, oturup kalmadığını biliyor o. O hırsla, büyük bir gayretle, büyük bir merhametle, o kulları kurtarma adına senin çabalarını hep o görüyor. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِد۪ينَ Sen ayağa kalkarken seni gördüğü gibi, secde edenler arasında dolaşmanı, halden hale girmeni de görüyor. Burada fissacidin kelimesi secde edenler içinde senin dolaşmanı görüyor ifadesinden bazı müfessirlerimiz Habibullah Efendimizin müminleri zaman zaman kontrol maksadıyla ne yapıyorlar? Geceleri horul horul uyuyorlar mı? Yoksa kalkıp Rablerine ibadet mi ediyorlar? Yoksa efendim dini kabul ettik dedikten sonra sadece sözleriyle bunu ifade ettikten sonra amel bakımından hiçbir şey yapmıyorlar mı? Bu noktada yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mümin olanları da sürekli gören, gözeten, kontrol eden bir durumda olduğunu burada ifade ediyor Yüce Rabbimiz bazı müfessirlerimize göre. Ve bazı müfessirler ise buradaki es-sacidinden maksat müminlerdir. Senin o müminlerin arasında dolaşmanı, onlarla inip kalkmanı adeta, oturup kalkmanı görüyoruz. Onları yetiştirme adına çabanı seziyoruz, biliyoruz diyor Cenab-ı Hak. Gözümüzün önündesin. Bu ayet-i kerime aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir köşeye çekilip bana iman eden iman etsin, bana gelenle ilgilenirim cinsinden bir ilgi değil de gelmeseler bile iman edenlerin hemen hepsini bir şekilde gördüğünü, gözettiğini, onların arasında gelip gittiğini, onlarla yakın ilgilendiğini ifade etmiş oluyor. Bu da son derece önemli. Çünkü insanın yetişmesi sadece hakikatleri ona tebliğ etmekle olup biten bir şey değildir. İnsan bilgi önemlidir, bilgiye ulaşmalıdır, doğru bilgiye, hakikate ulaşmalıdır. Fakat insanı büyüten şey bu bilgi temelinde daha çok ilgidir, alakadır. Bu ayet bize Habibullah Efendimizin müminlerle nasıl bir ilgi, alaka içinde olduğunu da gösteriyor. İçinde hem muhabbet var, hem merhamet var, hem koruyup kollama var, hem ufak ufak teftiş var adeta. Yani gözden ve gönülden ırak tutmadan onları böylesi tatlı bir şekilde yetiştirmek elbette çok önemli bir terbiye usulüdür. İnnehu huves-semiul alim. O Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Hel unebbiukum ala men tenezzelu'ş-şeyatîn. Haber vereyim mi size? Şeytanlar kimin üzerine inerler? Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Demişlerdi ya, bu Kur'an ona kâhinlere olduğu gibi bir takım şeytanlar tarafından indiriliyor diye. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki, ben size bir bilgi vereyim mi? Şeytanlar kimin üzerine inerler? Tenezzelu ala kulli effakin ethim. Onlar yalan ve iftiraya düşkün, çok günahkar kimselerin üzerine inerler. Yani işi gücü yalan olan, iftira olan ve adeta günah kesilmiş kimselerin üzerine iner şeytanlar. Evet, şeytanlar da iner. Şeytanlar da bir şeyler fısıldarlar ama onlar böylesine emin, böylesine arı duru tertemiz kimselerin üzerine inmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ömür boyu yalanla işi olmamıştır. Yalana bulaşmamıştır. Öyleyse şeytanlar böylesinin üzerine inemez. Buradan şunu anlıyoruz. Demek ki o özellikle yalan ve iftira ve günahlar bir şekilde şeytanı çekiyor. Nasıl temiz olanlar temizi çeker, kirliler de kirliyi çeker. İnsan şeytanla ortak noktaları çoğaldıkça şeytanla işbirliği artar. Hiç ortak noktası yoksa onunla arkadaşlık kuramaz. Onunla fısıldaşamaz. Yulgûne sem'a ve ekseruhum kâzibûn. Bunlar şeytanlara kulak verirler. Bu tür böyle işi gücü, yalan, iftira ve günah olan kimseler. Hep şeytanlar ne söylüyor? Bunlara kulak verirler. Gerek insan şeytanları, gerek cin şeytanları. Ve onların çoğu yalancıdırlar. Ve ekseruhum kâzibûn. İşleri yalan. Zaten bu tür kâhinler ve benzeri kimseler sürekli yalan üzerine bina ederler. Kimilerine güya gelecek adına bilgi verirler. Onda bir, binde bir dedikleri gerçekler, bir takım şeyler tutsa bile bir doğruya bin yalan eklerler. Bu itibarla Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem böylesi bir kâhin olmaktan uzak olduğunu, Kur'an'ın da böyle bir şeytan mahsulü olmaktan son derece uzak olduğunu beyan etmiş oluyor Rabbimiz. Ve şuara yettebi'uhumul gavun. Şairlere gelince onlara yoldan çıkmış azgınlar tabi olur. Tabi buradaki şairler o dönemin cahiliye şairleri. Elbette biraz sonra bunların istisnalarını getirecek Cenab-ı Hak. Onun için bu cümleyi sadece burayla anlamamak lazım. Bu ifadenin, şairlerin burada söz konusu edilmesi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şair demelerinden dolayıdır. Halbuki Cenab-ı Hak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme biz peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yakışmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt, bir irşat kitabıdır. Maksatları belli, gerçeği açıklayan bir Kur'an'dır diye Yasin suresi 69. ayette Hazreti Peygamber'e şiir öğretmedik, ona yakışmaz da der. Hatta Efendimiz bir defasında böyle iki mısralık bir şiirimsi bir cümle söyler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh der ki, ya Resulallah vallahi Allah doğru söylemiştir. Siz şiir bilmiyorsunuz der. Şiir söyle, sizden şiir çıkmıyor. Zaten Efendimiz şair olsaydı belki bu Mekke müşrikleri işte zaten şairdi diyerek çok kolay uydurabilirlerdi. Ama Cenab-ı Hak onu demek ki şair olmaktan uzak tuttu. Ve burada umumi manada buradaki tabi ve şuara yettebi'uhumul gavun, şairler onlara çoğu kez onlara yoldan çıkmış azgınlar tabi olur. Buradaki el-gavun ifadesi çapkınlar, sapkınlar. Hak ve hakikat peşinde değil de heva ve hevesleri peşinde zevk ve eğlence arayan şaşkınlar kastedilmiş oluyor. Elem tera ennehum fi kulli vadi yahimun. Görmedin mi gerçekten onlar, o şairler her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar. Her türlü yalan ve çirkin sözü söylerler. Evet, insan sadece şiiri şiir için söyler. Onu hak ve hakikate hadim eylemezse, hizmetçi kılmazsa, sonuç itibariyle böyle yalan yanlış, uydurma şeylerle bir hayal dünyası oluşturur. Çoğu zaman mübalağa, çoğu zaman işte ifrat ve tefrite düşerler. Ve insanlar da eğlence için onları dinlerler. Hele hele tabii Mekke toplumunda, cahiliyede şairler böyle bir anlamda tiyatro gibi İnsanları eğlendiren, insanların kimini yere batıran, kimini göğe çıkaran sözlerle böyle uçlarda oynayan kimselerdiler. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şaire benzetilmesi, Kur'an'ın şiire benzetilmesinin ne kadar yanlış olduğunu Cenab-ı Hak bu ayetleriyle ifade ediyor. Ve ennehum yekulûne mâ lâ yef'alûn, ve doğrusu o şairler yapmayacakları şeyleri söylerler. Yani genelde sözleriyle fiilleri tutmaz onları. Fakat efendim bunlar genel anlamda imandan, salih amel niyetinden yoksun şairlerin birçoğunun temel vasfı bu ise de hepsi böyle mi? Hayır, hepsi böyle değil. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında şair olan ve şiir söyleyen ve Efendimizin methine, hatta duasına mazhar olan niceleri var. Ona işte bunların hepsinin aynı olmadığını ifade için de buyuruluyor ki İllellezine amenu ve amilussalihati ve zekerullaha kesiran ve intasaru min ba'di ma zulimu ve seyalemullezine zalemu eyyemun galibiyen galibun. Son ayet böyle bitiyor. Ancak diyor Cenab-ı Hak, evet şairler böyledir çoğunlukla ama ancak iman edip salih amel işleyenler, Allah'ı çok zikredenler ve kendilerine zulmedildikten sonra şiirleriyle intikamlarını alan mümin şairler müstesna. Yani onlar böyle değil. Zulmedenler ise nasıl bir inkılap yerine, yani nasıl bir şekilde altları üstüne gelecek, nasıl bir inkılap meydanında yuvarlanacaklarını göreceklerdir, bileceklerdir zulmedenler. Nasıl böyle evirip çevrileceklerini, nasıl tepe takla geleceklerini bileceklerdir zalimler. Evet, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, demek ki Eğer şair ya da şiir söyleyen kişi iman sahibi, kavi bir mümin, salih amel işlemeye çalışan, toplumu ıslah etme niyetiyle, müminleri destekleme niyetiyle, hak ve hakikatin yanında olma niyetiyle olursa ve Allah'ı çok zikrederse, Allah'ı unutmadan böylesi şiir sözler söyleyecek olursa ve zulme uğradıktan sonra o zulmü def etme maksatlı böylesi bir yola başvuruyorsa bunlar müstesna diyor Cenab-ı Hak. Ama sonuçta zalimler nasıl bir diyor sarsılmayla sarsılacaklarını bileceklerdir. Nasıl böyle tepe takla geleceklerini, o nasıl bir efendim münkalep kelimesi, o adeta kendilerinin tepe takla geldiği alanlar, perişan olduğu meydanları bileceklerdir. Bu dünyada da olur. Çoğu zaman belki ahirette olacaktır. Belki değil, kesinlikle ahirette o zalimler böylesi bir perişanlığı yaşayacaklardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şairlere yönelik, Efendimizin şairlere yönelik özellikle hak ve hakikati savunan şairlere yönelik dualarını biliyoruz. Mesela Hasan bin Sabit'e Efendimiz aleyhissalatü vesselam müşrikleri şiirlerinle hicvet yani kötüle, bil ki Cebrail de seninle beraberdir. Cebrail hatta Allah sana güç ve kudret verici olarak senin yardımcın eylesin diye dua etmişlerdir sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, şiir konusu hakikaten tabii edebiyatın da önemli ifade biçimlerinden birisi. Önemli olan niye hizmet ettiğidir. Şiirin niye hizmet ettiğidir. Bir de şairin iman ve salih amel olarak kalitesidir. Eğer bunlar düzgünse elbette şiiri güzeldir. Şiirden öyleler vardır ki hikmettir. Ama öyle şiirler de vardır ki saptırıcıdır. Tamamen hayal mahsulü yalanlardan oluşur. Bu itibarla bu ölçülerde de dikkatli olmak gerekiyor. Abdullah bin Revahi'yi Mescid-i Haram'da şiir okurken görüp ona çıkışan Hazreti Ömer'i Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu sözleriyle engeller. Ömer, onu serbest bırak. Şüphe yok ki şiir onlar üzerinde oktan daha tesirlidir der. Evet, bazen söz hakikaten doğrudan düşmanı gönlünden avlayan ya da vuran, yaralayan bir şeydir. Bu itibarla bu vasıtaları, bunların her biri vasıta, söz bir vasıtadır. Bu vasıtaları en güzel şekilde, en güzel niyetlerle, en güzel hedeflere ulaşmak için kullanıldığı sürece problem yok. Aksi halde efendim en güzel sözler bile kötü maksatlarla kullanılırsa elbette sonuç kötü olacaktır ve akıbet cezayla, azapla buluşulacaktır. Cenab-ı Hak'tan hem sözün en doğrusunu, en güzelini, en güzel şekilde söyleyebilme iktidarını niyaz ederiz. Efendim bu ayetle Şuara suresinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah Rabbim izin verirse Neml suresiyle Rabbimizin kelamıyla buluşmaya devam edeceğiz efendim. Allah'a emanet olunuz.